Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Genç Zamanlı programına hoş geldiniz. Ben Deniz Salih Hüst Genç, yine bir Genç Zamanlı ile sizlerle birlikteyiz. Bizleri twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. Bugün çok kıymetli, çok güzel bir dostumuz bizlerle birlikte. Genç Zamanı da ağırlıyoruz. Gökhan Gökçek dostumuz bizlerle. Hoş geldin Gökhan.
Hoş buldum, teşekkür ederim Salih.
Gökhan Gökçek, tarih öğretmeni ve Alevi Bektaşi Bilim Kültürü dalı üzerine Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyor. Bu konuda çalışıyor. Kendisiyle tarihten biraz konuşacağız. Tabii tarihten konuşacağız derken bir tarih programı olmadığımız için Gökhan parantez içerisinde belki de çok derin konulara ya da tarihte böyle direkt olarak bize bilgi verecek hususlara girmeyeceğiz. Sadece tarih kültürünün belki de çizgilerini konuşacağız. Tarihi ne kadar biliyoruz onu konuşabiliriz. Tarihi dizilerden ya da tarih filmlerinden bahsedebiliriz. Anadolu irfanı bahsedilmesi gereken bir husus olabilir. Bir tarihçiye sorulması gereken bir şey olabilir. Anadolu kültürü. Bununla alakalı hem Gökhan'ın tecrübelerini dinlemiş olacağız. Hem de ille de bir profesörün, ille de bir doçentin ya da ille de bir ordinaryusun ağzından çıkan sözlerin değerli olmadığını, sözün aslında insana göre ya da insanın bilgisine, yapısına göre değer kazanabileceğini göstermek istiyoruz biraz da programımızda. Artık söz dediğimiz şey sosyal medyayla beraber de ayyuka çıkmışken, öyle değil mi?
Evet.
Sözün artık itibarı da maalesef zedeleniyorken kendi değerlerimizi böyle sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Hemen programımıza giriş yapmak gerekirse hemen şöyle Gökhan'a sormak istiyorum. Biz şahsen hususen tanıyoruz, kendisiyle dostuz zaten. Genç gönüllülerle, genç derneğiyle, genç dergimizle beraber bir hukukumuz, bağlantımız var. Fakat Gökhan Gökçe'yi dinleyicilerimiz muhtemelen tam anlamıyla tanımıyordur. Öyle değil mi? O yüzden Gökhan Gökçe'ye hemen sormak istiyoruz. Gökhan Gökçe kimdir? Ne yapar?
Evet. Teşekkür ederim Salih tekrar davetin için.
Eyvallah. Teşekkür ederiz.
İsmim Gökhan Gökçe. Gazi Üniversitesi Tarih Edebiyat Fakültesi mezunuyum. Daha sonrasında Tarih Ana Bilim Dalı Alevi Bektaş Kültürü Bilim Dalı kürsüsünde yüksek lisans öğrenciliği yapmaktayım. Yeni açılan bir kürsü Türkiye'de ilk defa açıldı. Hükümetin ve YÖK'ün ortak bir kararı neticesinde alınan bir programdı. Biz de o programın ilk 10 öğrencisi olmak bize nasip oldu, kısmet oldu diyelim. Tarih öğretmenliği yapıyorum aynı zamanda. İşte Genç dergisiyle tanışmış olmam 2008 yılına dayanmaktadır. 2008'den beri mümkün mertebe genç olarak gönüllülük addetmeye, gönüllülük sarf etmeye çalışıyoruz. Bir süre işte Genç Dergisi'nde çalışmıştım. Daha sonra üniversiteyi kazanınca Ankara'ya düştü yolumuz. 5,5 senedir oradayız.
Evet. Tabii senin özel hayatında ya da özel anlamda da siyasetle, politikayla ilgili çalışmaların da oluyor. Bu anlamda da gayretini, gönüllülüğünü biz de takdirle izliyoruz.
Teşekkür ederim.
Hakikaten. Bununla beraber tarih okumak, tarih alanında yoğunlaşmak açıkçası bana biraz zor geliyor. Çünkü çok bilgi gerektiren, değil mi? Böyle çok ağır kitapların, çok akademik.
Nispeten.
Akademik çalışmaların olduğu bir alan ve sözün tesiri çok etkili. Yani tarih ve din konuları özellikle gördüğüm kadarıyla manipülasyona da açık
tabii
yerler.
Evet, evet.
Yani yanlış bilginin kaynağı da olabiliyorsun.
Tabii, kesinlikle.
İstemeden. Bu anlamda peki seni cesaretlendiren tarih okumaya, hatta tarih okudun bir de yüksek lisans yapmaya, yani bu işin artık hani eğitimini aldın bir de eğitimini verme noktasına getirmeye seni iten şeyler neler oldu?
Yani öncelikle tarihi bir bilim olarak kabul edecek olursak, yine birazdan tarih tanımı içerisinde buna yer veririz ama sonra cevap vereyim. Tarih olduğu yerde duran bir olgu gibi kabul edersek, nereden bakarsanız size öyle cevap verir. İşte mesela diyelim 1453 yılında İstanbul bizce ne oldu? Fethedildi.
Hı hı.
Karşı kıyıya geçelim. Bir Yunan, bir Rum olarak bakalım. 1453'te İstanbul işgal edildi.
Evet, ele geçirildi.
Evet, yani Türkler tarafından ele geçirildi dediğin gibi say. Şimdi bendeki bu duygu, ben hep karşı tarafın, yani bizim kendi tarafımızın, yani Rumlara göre karşı tarafın demek istiyorum, duygusuyla yetiştim. Aile çevrem, kültürüm, nihayetinde siyasete olan meylim de hep bizim, o birazdan da bahsedeceğimiz Anadolu irfanının o zaviyesinden bakarak yetişmiştim. Bu yüzden tarihe olan bir ilgim mevcut idi. Daha sonrasında bunu üniversiteye çevirerek tarih ilmi aldık Edebiyat Fakültesi'nde. Sonrasında yüksek lisansa başladık. Neden tarih hususunda dersen, Çünkü günümüzde de hep tarihin bir sonucuyla yaşıyoruz. Tarih değiştirilemez. Hı hı. Belki belgeyle beraber tarihe yön vermiş olabilirsin ama gelecek değiştirilebilir. Bence bu anlamda biz de gençler olarak geleceğe talip isek tarihi iyi öğrenmek durumundayız. Yani şöyle ki ben kendi bölümümden başarıyla mezun oldum. Hatta o kadar ki 8 ya da 10 ders tam hatırlayamıyorum şu anda fazla ders aldım yani. Bu tamamen sevdiğim için. Mesela hani gittim eski Yunan tarihi aldım. Merak ettim. İşte harita falan çizdiriyordu hocamız. Eski Mısır tarihi aldım. Milattan önce 7000 işte. Bizim bugünkü tabirle tırnak içerisinde söylüyorum. Hinterlandımız dediğimiz Türkistan coğrafyasında 3 kıta üzerinde. Elbette ki dünya bizim hinterlandımızdır. Bu amennadır ama o Osmanlı'nın 3 il eline tekabül eden veyahut isnat edilen Asya, Avrupa, Afrika kıtalarının geçmiş tarihlerini de bilmek gerekir. Çünkü tarihi bir bilim olarak öğrenmeye, daha sonra onunla meşgul olmaya başladığınız zaman ilintinin ilintisini arayıp tamamen geçmişte bir kurgu kuruyorsunuz. Tarih geçmişin kurgulanmasından ibarettir. Kurgulanmaktan kastım nedir? Az önce dediğimiz gibi belgeye nereden bakarsanız öyle cevap verirsiniz. Ama biz tamamen hakikati peşinde olma gayretinde olan insanlarız. Bundan da eminiz ki durduğumuz zaviye neticesinde Anadolu irfanının hiçbir şekilde yüzünün düşmesini gerektirecek, kendisine halel getirecek hiçbir problem yoktur. Bu anlamda biz yeni bir tarafı temsil eden bir tarihçiliğimiz, bir subjektif yönümüz olsa da tarih ilmi açısından, hakikat açısından objektif olma gayretinde olmalıyız. Ki bu da bizi ileriye götürecektir bu anlamda.
Bir de şimdi şöyle, tabii sen ilgin ve merakın yüzünden, sebebiyle tarihe olan ilgin, alakan artmış oldu. Yani tarihi sevdiğin için şu anda ilmi olarak bu üzerine çalışıyorsun.
Gayret ediyoruz.
Bu her işte olması gereken, işi sevmek, yani işi severek yapmak hususuyla alakalı güzel bir netice. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi hani bir Türkiye, bir Türk öğrenci olarak belki de bunu sormak lazım. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var değil mi? Yani Türkleri tarihten çıkarırsak,
evet,
bu milleti, bu coğrafyadan çıkarırsak yani, hı hı, tarih herhalde olmuyor.
Evet.
Çünkü bunu niye sordum ben? Anadolu İrfanı'nda dedin ya sen az önce. Evet. Şimdi öyle bir alanda da çalışıyoruz ki kendi milletimiz zaten tarihte büyük bir yer
tabii
tutuyor.
Ki. Evet.
Yani kendi tarihimizi öğrenirsek tarihin, yani dünya tarihinin bir kısmını zaten, yani üçte birini falan herhalde öğreniyoruz.
Evet.
Herhalde değil mi?
Şöyle diyeyim, şimdi bununla ilgili Üstad İlber Ortaylı'nın bir sözü var. Türkleri der tarih sahnesinden çıkardığın zaman hiçbir şey kalmaz. Ve şunu da der. Türk tarihini, dünya tarihini çalışmak istiyorsanız, yani buna mealen böyle bir şey söyler. Dünya tarihini çalışmak istiyorsanız Türklerin üzerinde de yoğunlaşmanız gerekir der. Çünkü Türkler ciddi bir yayılmacı politika izlemişler. Bunun temeline şöyle kısa bir şekilde özet geçelim. Türkler bugünkü Moğolistan sınırları dahilinde olan mevkiler üzerinde tarih sahnesine çıkarlar. Milattan önce 4000 ile 2000 yılı arasında değişmiş formlar vardır. Bu değişir ama 4000 yıl öncesine kadar buluntular vardır, kazılar, arkeolojik buluntular. Yazıya çok geç geçmişiz, o ayrıdır. Oradan Türkler dünya tarih sahnesine çıktığı vakit ciddi bir göç hadisesi yaşarlar. Bunun çeşitli sebepleri vardır. İşte Türkistan dediğimiz coğrafyada tarım yapılamaz. Topraklar çok özür diliyorum, yeterli değil de tarım için. Hayvancılıkla uğraşırlar. Kış şartları da ağırlaşmıştır. Boylar arası birlikte mücadele vardır. Bugün mesela bir söz kullanırız. Ya bu deveyi güdersin,
evet,
ya bu diyardan gidersin. Bu tamamen bizim bugünkü Orta Asya diye adlandırılan ama bizim Türkistan tabirini kullanmakta altın çizimiz, üstünde durduğumuz coğrafi mekan üzerinden Türklerin birbirleriyle boy çekişmesi yaşayıp oradaki beyi, otoritesini kabul etmeyen diğer boyların ayrılmasından mütevellit oluşmuş bir atasözdür. İşte dediğim gibi ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin.
Peki bizim Anadolu diyarına gelmemiz.
Evet.
Nasıl olmuş yani? Mesela biz Anadolu diyarına geldik, sonra buraya yerleştik. Evet. Buraya Anadolu dendi.
Evet.
Anatolia'ydı herhalde değil mi? Öncesi nasıldı?
Evet, şöyle başlayalım kelime üzerinden. Anatolia idi. Anatolia Grekçedir. Grekçe aslında bugün Yunanca dediğimiz bir dildir. Şöyledir, temelden anlatayım, hemen geleyim. Aslında Yunanistan diye tabir edilen, dünya literatürde kullanılan bir devlet yoktur. Yunan diye de bir millet yoktur. Bildiğimiz üzere İngilizcenin, Yunanistan'ın İngilizce'de karşılığı ne? Greece.
Evet.
Evet. Grek Grek'tir. Onlar kendilerini millet olarak biz nasıl Türk deriz, onlar da Grek'tir. Yunanistan'da Gris diye söylenir. Ama biz bölgedeki yine Yunanların hakim olduğu ve Akdeniz'e inen coğrafi interlat sahasında İyonyalılar vardır. Greklerin, Rumların yani ataları sayılır. Biz İyonya kelimesinden Yunan kelimesini üretiyoruz. Gris, İngiliz'e karşı olan ülkeye de Yunanistan diyoruz. Bu tamamen kültürel bir adlandırmadır. Anadolu da Grekçedir. Temelinde. Anadolu kelimesi değil ama düzeltelim. Anadolu kelimesinin geldiği Anatolia kelimesi. Anatolia kelimesi nedir? Ne demektir? Kelime manası Doğu vilayeti demektir. Nerenin Doğu vilayetidir Anatolia? Batı Roma'nın. Yani bugünkü İtalya'nın. İtalya dediğimiz Roma İmparatorluğu, Hristiyanların Kutsal Roma İmparatorluğu dedikleri imparatorluktur. Bugünkü İtalya, Vatikan temsil ettiği bölge Roma İmparatorluğu'nun esas merkezidir. Daha sonra kavimler göçü sonucunda Roma İmparatorluğu ikiye ayrılacaktır. Bugünkü İstanbul'u temsil alan bölge Doğu Roma İmparatorluğu, mevcut İtalya, Vatikan'ı karşılık gelen bölge Batı Roma İmparatorluğu olacaktır. Yine bu kavimler göçünün en büyük sebebi de tetikleyicisi de Türklerdir. İşte Orta Asya'dan, Türkistan'dan, Kafkaslar üzerinden, Kırım üzerinden göçlere başlıyorlar. Kavimler birbirlerini itiyor. Neticesinde Roma İmparatorluğu ikiye ayrılacaktır. Şimdi ne dedik? Anatolia Doğu vilayeti demektir. Grekçedir. Daha sonra bu kelimeler üzerinden dönecek Anadolu'ya gelecektir. Mesela buna bir örnek daha verelim. Erzurum. Sen de Erzurum'da okudun. Evet, okuyorsun evet. Hatta değil mi hala? Bitti mi?
Bitti sayılır.
Hadi inşallah. Eyvallah. Bunun tam karşılığı Arzurum'dur.
Arzurum.
Evet. Rum toprağı. Rum mekanı. demektir. Bu çevrilmiş. Erzurum olmuştur. Biz tam kitleler halinde 1020 yılından sonra Anadolu'ya akınlarıyla geliyoruz.
Evet.
Burası o vakit Anatolia. Burada Ermeniler, Rumlar yaşamaktadır. Hristiyan Rumlar, işte Katolikler var, Ortodokslar var. Biz 1020 yılından sonra işte küçük küçük akınlarla Çağrı Bey ve Tuğrul Bey, bunlar Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularıdır. O zaman bir beylik halindeler daha fazla. Hatta konar göçer tarzda sürmektedirler hayatlarını. Daha bir devlet kurulamamıştır. 1040 Dandanakan Savaşı ile Büyük Selçuklu Devleti kurulacaktı. 1040 Dandanakan Savaşı kimle yapılır? Gazneli Mahmut, yani Hindistan hakim Gazneli Mahmut ile Selçuk ve Selçuk Devleti'nin kurucu olan Çağrı Bey ve Tuğrul Bey arasında yapıldı. Gazneli Mahmut da Türktür.
Evet.
Aslında. İkisi arasında savaş yapıldıktan sonra Büyük Selçuklu Devleti kuruldu. Nerede kuruldu Büyük Selçuklu Devleti'nin esası? İran coğrafyasında bugün. Bu tarih literatüründe o bölge Güney Azerbaycan diye geçer. Bugün 70 milyon Fars İran nüfusunun arasında 30-35 milyon Azerbaycan Türkü vardır. O bölgede Büyük Selçuklu Devleti kurulur. Daha sonra Türkistan'dan gelen Horasan bölgesi denir o Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulduğu bölge. Türkistan'dan gelen nüfus İran'a, yani Horasan bölgesine, Horasan'dan Anadolu'ya göç ettirilir. Türkler yeni yurt aramaktadır. Çünkü işte dediğimiz gibi boyla arasında çekişme var. İklimsel problemler var. Daha sonra Çin'in baskısı var. Diğer devletlerin baskısı var bölgedeki. O yüzden İran üzerinden Anadolu'ya doğru göç edeceklerdir. İşte bunun neticesinde 1071 yılında Malazgirt Savaşı gerçekleşir. Aslında Malazgirt Savaşı'nda tam Anadolu'ya giriş hesaplanmamıştır. Sultan Abbas'tan İran ve Suriye üzerinde seferlerini tamamlamak ve Kafkasya'ya uzanmak istenmektedir. Roman Diyojen'in, yani Bizans İmparatorluğu'nun geldiğini görünce savaş kararı alır. Malazgirt mevkiinde gerçekleşen savaş neticesinde Büyük Selçuklu Devleti büyük bir zafer kazanır. Bugün tarih kitaplarında da temel tarih kitaplarında söylendiği üzere Anadolu'nun kapısı Türklere açılmış olur.
Şimdi Anadolu'nun kapısı Türklere açıldıktan sonra da özellikle hani İslam'ın yayılması, evet, değil mi? Dünya üzerinde de bir hız kazanmış oldu. Evet. Bu anlamda farklı kültürlere de Anadolu beşik oldu.
Evet, yani kesinlikle.
Farklı kültürlerin doğmasına da sebebiyet verdi, vesile olmuş oldu. Hamdolsun. Senin çalışma alanın da Alevi Bektaşi bilim kültür dalı da, evet, herhalde bunların bir parçası.
Evet, kesinlikle. Şimdi şu üzerinden gidelim. Anadolu, işte Anatolia dediğimiz ülke, Türklerin ciddi akınlarıyla beraber zamanla Türkleşmeye ve İslamlaşmaya başlamaktadır. Hatta İşte 1096 ya da 1098 tam tarih hususunda tarihçi anlaşamamaktadır ama 1098 oldu daha büyük bir oranla kabul edilmektedir. Haçlı Seferi yapılır. Haçlı Seferi. Birinci Haçlı Seferidir bu. Anadolu üzerinden Kudüs ve Şam'a giderler. Propaganda şudur. Kudüs'ün topraklarında bal ve süt akmaktadır. İşte her yerinde altın vardır. Orası kutsal topraktır. O yüzden bir sürü insan Hristiyan topraklarını Alman, Fransız, İngiliz dükleri vasıtasıyla Kudüs'e doğru getirir. Bu geçiş sırasında Anadolu'dan geçerler. İşte Sultan Kılıç Aslan burada ciddi bir mücadele verecektir. Sultan Kılıç Aslan kimdir? Anadolu Selçuklu Devleti'nin yani Büyük Selçuklu Devleti'nin hanedan mensubu olan Süleyman Şah'ın oğlu olan Kılıç Aslan. Anadolu'da Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuracaktır. Diğer adıyla Türkiye Selçuklu Devleti'dir. Ciddi bir darbe vurur onlara. Engelleyemez ama düşük bir asker sayısıyla da yine ciddi bir darbe vuracaktır. Bu süreçte beraber Türk akınları devam etmektedir. Anadolu'daki o Ermeni ve Rum nüfus, Hristiyan özelliği nüfus ise daha hızlı bir şekilde İslamlaşmakta ve bir şekilde Anadolu'da Türkleşmektedir. Bunlar 11. yüzyılda tekrar benzeri bir Haçlı Seferi, Haçlı bir birliği gelir. 12. yüzyılda yani 1100'lü yıllarda ülkelerine gittiği zaman Anadolu için Türkiye tabirini kullanmaya başlarlar. Yani 1100'lü yılların ikinci çeyreğinden sonra 1150'lerde 1100'lerin sonuna doğru Anadolu için ya da Anatolia için Türkiye yani Türklerin yaşadığı yer kelimesi kullanılmaktadır. Yani 100 yıl içerisinde 1071'den işte 1170'e diyelim belki 100 yıl almayan bir sürede Türk akınları ciddi bir şekilde gelmiştir. Anadolu İslamlaşmaya ve Türkleşmeye başlamıştır.
Akabinde yani evet. Uzun vadede de herhalde İslam'la olan bu ilişki beraberinde böyle kültürlerin özellikle.
Kesinlikle.
İslam'ın yücelmesini, İslam'ın büyümesini öngören.
Evet. Şimdi bunu attıktan sonra oraya geliyorum dostum. Anadolu'nun İslamlaşma sürecinde en büyük etki tarikatlara düşmektedir. Düşmüştür. Ömer Lütfü Barkan merhum. Ömer Lütfü Barkan'ın bir makalesi vardı. Sana da tavsiye ederim dostum. Kolonizatör Türk Dervişleri diye.
Buradan dinleyicilerimize de tavsiye etmiş olalım.
Tekrar söylüyorum. Ömer Lütfü Barkan, Kolonizatör Türk Dervişleri.
Evet.
Evet. Çok ciddi bir makaledir. Kesinlikle yıllar önce yazılmış olmasına rağmen bugüne dahi ışık tutmaktadır. Anadolu'nun İslamlaşma süreci böyle anlatılmaktadır. Türkler İslam'a 300 yılı aşan bir süre içerisinde geçmiştir. Öyle pat diye bir anda olmamıştır. Bazı işte milli duyguları fazla olan sosyal bilimcilerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz bunun hızlı bir şekilde olduğunu söylemektedir ama tabii yine hızlı bir şekildedir diğer milletlere bakarak ama dendiği gibi bir günde, iki günde ya da 50 yılda olmamıştır. 300 yılı bulmuştur. Anadolu'ya gelen Türkler tasavvuf vasıtasıyla daha fazla İslamlaşma süreci yaşamıştı. Çünkü en büyük sebebi bunun tasavvuftaki mistik yoğunluk fazlaydı. Türklerin eski inancında da mistik yoğunluk fazlaydı. Bu gerçekleşen mistik yoğunluk neticesinde çok ciddi Türk sufileri, Türk tarikatları ortaya çıkmıştır. En büyüğü bunun Ahmet Yesevi Hazretleri'nin kurduğu Yeseviliktir. Piri Türkistan olarak adlandırılır kendisi. Yani Türklerin en büyük piri olarak kabul edilir.
Zaten Divan-ı Lügat-ı Türk'ünde değil mi?
Onu Kaşgarlı Mahmut yazıyor ama evet. Onun divanı hikmeti var. Orada.
Divanı hikmeti var eyvallah. Evet. Şimdi bunları da ben şeyden ezberlemiştim. Üniversite sınavına girerken.
Hazırlanırken.
Orada hazırlanırken şimdi burada bilgi hatası yapmış olduk.
Estağfurullah. Olur. Divanı hikmet, divanı hikmeti Türk. Evet bu oluşan tarikatlar neticesinde çok ciddi silsiler ortaya çıkar. Zaten Nakşiliğin de Ahmet Yesevi üzerinden bir bağlantısı vardır. Yanlış hatırlamıyorum. Şu anda hatırlayamadım ama Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş bir Nakşi piri üzerine Lokman Perende'nin hocası var. Şu anda ismini hatırlayamadım. O da kendisi de Nakşi şeyhidir. Onun üzerinde birleşecektir yani. Evet. Ahmet Yesevi'nin yolu Anadolu'ya yayılıp Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesinin en büyük etki oluşturacaktır. İşte Anadolu'da adlandırılan Hacı Bektaş, Hacı Beyram-ı Veli ekler isek bir şekilde Bahattin Nakşibendi.
Evet.
Bu ve benzeri birçok Türk İslam tarikatının temelinde en azından manen bağ olmasa bile fikren bağ olarak Ahmet Yesevi'nin yolu vardır. Hünkar Hacı Bektaş velayetnamesi var. Yani Hacı Bektaş'ın hayatını anlatan bir derviş tarafından yazıldığı bir eserdir. Velayetname menakıptır. Menakıp ne demektir? Bir evliya hususunda anlatılan, ilmi açıdan çok da değeri olmayan ama halk nezdinde onun kerametlerini anlatan menkıbeleri içerir menakıplar. Hünkar Hacı Bektaş velayetnamesi vardır. Abdülbaki Gölpınarlı neşretmiştir bunu. Yine Esat Coşan rahmetli merhum o da bunun üzerine çalışmıştır. Tavsiye ederim dinleyicilerimize. Bu ekol Anadolu'yu tasavvuflar, tarikatlar vasıtasıyla İslamlaşma sürecine getirecektir. Bu da işte Anadolu'daki yerli unsurla karşılaşınca kültür alışverişi ister istemez birbirine geçecektir. İşte Bektaşilik veyahut Alevilik dediğimiz benzer kurumlar da bu menbaada oluşmuştur. Şimdi Bektaşiliğe gelirsek bugünkü yaşanan formundan uzak bir şekilde önce tarihi bir süreci değerlendirelim. Hünkar Hacı Bektaş kimdir? Rivayete göre 13. yüzyılda yani 1200'lü yıllarda dünyaya gelmiştir. 1207-1220 arasında çeşitli tarihler verilir kendisi hususunda. Anadolu'da Babayla İsyan diye bir isyan yaşanır 1240'da. Temelinde Baba Resul adında bir zatın kendisini işte peygamber ilan edip siyasi otoriteyi ele geçirme gayreti vardır. Kendisini belli bir grup tarihçi zümre onunla ilintilendirse de merhum Esat Coşan Hoca Efendi buna dair çok ciddi çalışmalar yapmıştır. Onun bir eseri vardır, makalatı. Onu kendisi neşretmiştir. Bunun kesinlikle bir zorlama olduğunu, tarihi ilim açısından çok da bir kaydı olmadığını, hatta hiçbir değeri olmadığını kanıtlamıştır merhum Esat Coşan Hoca Efendi. Bizim bildiğimiz Hacı Bektaş dediğimiz üzere 13. yüzyılda dünyaya gelir. Anadolu'ya geliş serüveninde menkıbesinde şöyle anlatılır. İşte çeşitli kerametler gösterdikten sonra hünkar olmadan önce Ahmet Yesevi'de çeşitli emanetler vardır. İşte taç vardır, belli bir hırka vardır, asa vardır. Rivayete göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den o kendisine intikal etmiştir. Ama bu tabii ki tasavvufun mistik anlamdaki bir yorumudur. O emanetlerin var olup olmadığını bilmiyoruz. Bu hadise gerçekten ne yaşandı mı bilmiyoruz ama biz aktarılarını tahlil etmek durumundayız. Tarihçi olma gayretinde olan biri olarak söyleyeyim. İşte müritleri toplanır, efendim onu bize verseniz der, onun sahibi ver der, çıka gelir Hacı Bektaş. Onun sahibinin hünkar yani Hacı Bektaş olduğunu söyler. Bu Hacı Bektaş velayetnamesi de geçer. Ahmet Yesevi ey oğul artık der, seni bugüne kadar kutbul aktaplık yani kutupların kutupluğu mertebesi bizdeydi. Bunu sana devrettik. 40 yıl ömrün vardır yani kutbul aktaplığı 40 yıl yapacaksın. Seni Rum erenlerine yani Anadolu'ya o gün Rum toprağı deniyordu ya demiştik ya Arzu Rum. Rum erenlerine baş eyledik git oraya onlara yardımcı ol orayı İslamlaştır diye bir rivayette bulunur bir tembihte bulunur. Neticesinde velayetnameye göre Hacı Bektaş Anadolu'ya gelecek. Tarihi adıyla Suluca Karacahöyük denilen bölgeye kurulacaktır. Buraya tekke kuracak. Burada müritler edinecektir. Şimdi Bektaşilik öğretisi içerisinde yine merhum Esat Coşan bir kitabı var. Hacı Bektaş Veli diye tavsiye ederim. Server Vakfı'ndan çıkmış. Yine makalatını da kendisine eşittiği için onu da karşılaştırma okumaları için tavsiye ederim. Merhum Esat Coşan Hoca Efendi'nin anlattığına göre Hünkar Hacı Bektaş belli bir tarikat adabına, belli bir tarikat kültürüne sahip olmakla beraber makalat adlı eserinde de bizim karşımıza çıktığı üzere tamamen Sunni akaide bağlı bir zatı muhteremdir. Öğretisi tamamen akıl üzere kuruludur. Maturidi ekolünü temsil eder. Hanefi ekolünü temsil eder. Ama bugünkü yaşanan durum çok daha farklıdır. Biz oralara pek değinmeyelim. Ama Bektaşilik özellikle 17. yüzyıla kadar Türk İslam kültüründe Selçuklulardan Osmanlı'ya kadar uzanan Devlet-i Aliye'mizin, Ebed Müddet Devletimizin ve milletimizin zihin yapısının kodlarını ortaya koymuştur.
Evet, önemli ve güzel bir husustu bu.
Evet.
Bahsettiğin. Gökhan Gökçek'le beraberiz kıymetli dinleyicilerimiz. İlk bölümümüzün sonuna gelmiş olduk Gökhan böylelikle.
Teşekkür
ederim. İlk bölümde daha çok Alevi Bektaşi bilim kültürü dalı üzerine Gökhan'ın yüksek lisans yapması ve bu konu üzerine çalışması sebebiyle bu konu üzerine durduk. Anadolu coğrafyamızın İslam'la olan ilişkisi, Türklerin nasıl buraya geldiği üzerine konuştuk bugün. Daha damardan gidiyoruz genç zaman olarak. İkinci bölümde bu damarı biraz daha açacağız inşallah.
İnşallah.
Bypass yaparak şeylere evet. ineceğiz. Kalbe doğru ineceğiz.
Kızıl elmaya doğru.
Kızıl elmaya doğru ineceğiz.
Yolu açarız.
İkinci bölümde kızıl elmadan bahsedeceğiz biraz. Devamında Türk dizileri, tarihi diziler onlara bir sormak istiyorum sana. Ne düşünüyorsun tabii. bunlar hakkında? İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Kıymetli dinleyenler bizden ayrılmayın. Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri Genç Zamanı programı kaldığı yerden devam ediyor. Ben Deniz Salih Hüst Genç. Bugün Gökhan Gökçek kardeşimiz, dostumuz bizlerle birlikte tarih üzerine konuşuyoruz. Kendisi tarih mezunu Gazi Üniversitesi. Şu anda da Alevi Bektaşi Bilim Kültürü Dalı üzerine yüksek lisansını icra ediyor. Ve aynı zamanda tarih öğretmeni. Çok keyifli, çok güzel bir sohbet gerçekleştiriyoruz. İlk bölümde özellikle Alevi Bektaşi kültürü üzerine, Anadolu'nun Türkleşmesi, Anadolu coğrafyası üzerine konuştuk. Belki genç zamanının çok yaptığı bir şey değildi bu. Çok didaktik bir program. Bizim çok belki de bu zamana kadar yaptığımız bir şey değildi. Fakat gerekliliğine inanarak, güzel olduğunu düşünerek böyle bir program konseptiyle bugün sizlerle olduk. Şimdiki bölümümüzde yani ikinci bölümümüzde de konuyu biraz daha dizilerimize, sosyal anlayışımıza, tarihin gerekliliğine, Kızıl Elma mefkuresine, tarihimizde yer alan Kızıl Elma mefkuresine getireceğiz. Gökhan'ın çalıştığı alanlardan biri de bu. Şimdi hemen Gökhan'a tekrar sormak istiyorum. Tabii öncesinde genç zamanını twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebileceğinizi belirtmiş olalım. Gökhan Bey, Gökhan Hocam. Şimdi size sormak isterim. Kızıl Elma mefkuresi var.
Evet.
Tarihimizde yer alan. Bu Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin İstanbul'u fethetmesi, devamındaki işte Roma hedefi,
evet.
Vatikan'da bulunan bir Kızıl Elma galiba heykeli var.
Evet.
Şimdi bunların bir bağlantısı var mı? Bu mefkure nasıl oluştu? Lütfü Arslan abimizin çok üzerine durduğu bir şeydir Kızıl
evet.
Elma'da. Senin bu konudaki araştırmaların, çalışmaların ne gösterdi?
Evet, Kızıl Elma dediğimiz mefkuresi, ideal ülküsü veyahut diğer tabirlerle söyleyebileceğimiz kavram bizim kültür hayatımızda İslamlaşmayla beraber tam anlamıyla vücut bulmuştur.
Hı hı. İşte
Türklerdeki İslamiyet öncesi dönemde tarihçi bağlamıyla konuşuyorum, biraz teknik konuşuyorum dinleyicilerimiz kusura bakmasınlar, mümkün mertebe o teknikten kopmaya çalışacağım. İslamlaşmayla beraber bu Türk cihan hakimiyeti fikri tam cihat ile birleştikten sonra tam vücut bulmuş ve kendisine gelmiştir tabiri caizse söyleyelim. Kızıl elma dediğimiz mefkure, ülkü, ideal ise tamamen ilahi kelimetullah veya nizam-ı alem kelimesine karşılık gelen Cenab-ı Hakk'ın adını, dinini yaymak, peygamberimizin sünnetini yaymak, işte Kur'an'ı hakim kılmak üzerine, temeli üzerine inşa edilmiş bir fikirdir. Bunun işte cihat, savaş kısmı vardı. Tabi cihadı farklı şekillerde de yorumlayabiliyoruz. İşte ilimle cihat etmek vesaire. Ama hani Türklerin savaşçı özellikleri de mevcut olduğu üzere bunun üzerine bir yorum yapmış olalım. Kızıl Elma, Ömer Seyfettin'in bir Kızıl Elma eseri var. Bunu da parantez içerisinde söyleyeyim. Onu tavsiye ederim. Bir Kızıl Elma hikayesi var. Düzeltiyorum. Mesela orada geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam Kanuni Sultan Süleyman üzerinden anlatıyor. İşte Kanuni Sultan Süleyman tebdilli kıyafet. Yani kıyafetini değiştirip ordu arasına iniyor. Halkın arasında da iniyor. Tabii o günkü, bugünkü gibi o günler herkes sultanı tanıyamıyor. Bilemiyor. Sosyal medya yok, gazete yok, resim yok, fotoğraf yok. Kimse bilmiyor. Üzerini kapatıyor bir elbiseyle. Yüzünü gözünü bağlıyor. Bir şekilde dışarı çıkıyor hünkâr. Dolaşıyor. İşte sefer oluyor. Herkes özellikle Yeniçeriler bağırıyor. Kızıl Elma'ya giderik, Kızıl Elma'ya giderik, Kızıl Elma'ya gideriz. Neyse hünkâr geliyor, çağırıyor bilge vezirlerini. Kızıl Elma neresidir? Herkes bir cevap veriyor ama herkesin cevabı farklı. Kızıl Elma neresidir? Şurasıdır hünkârım. Kızıl Elma neresidir? Burasıdır hünkârım. Kimse bilmiyor. Sabit bir şey yok çünkü. Bir tane yeniçeri çağırıyor o bağıranlardan. Diyor şunu çağırın bana, getiriyor. Neresidir Kızıl Elma diyor. Yeniçeri özetle şöyle bir şey söylüyor. Kızıl Elma diyor, hünkârımızın gittiği, ayak bastığı yerde diyor.
Eyvallah.
Bunun bir ucu bucağı yoktur.
Evet.
Evet. Yani Müslümanlar da işte Türk İslam kültürünün bugün işte Balkanlar üzerinde özellikle veyahut Afrika nezdinde bugün Müslüman deyince birinin 2. Abdülhamit Han'ı, Gök Sultan'ı, Ulu Hakan'ı hatırlaması veyahut işte daha 1990'larda 20 sene öncesine kadar Sırp kasapların girdiği Bosna Hersek'te önce Türkçe tabelaları indirin demesi, biz Türklerden intikamımızı alıyoruz diyerekten Boşnak Müslümanlar, halbuki etnik unsur olarak onlar kardeştirler, Sırplar ve Boşnaklar etnik o anlamda kardeştirler deyip Türkleri katletmenin arkasında bu zihin yapısı, bu kültürel kodlar vardır. Çünkü kendilerini eşdeğer görmüşlerdir. Hünkârımızın ayağının değdiği, atının ayağının değdiği yerden kasıt da budur zaten. Çünkü kızıl elma nizam-ı alemdir. İlahi kelimetullah'tır. Cenab-ı Hakk'ın adını yaymak, Kur'an'ını yaymak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini yaymaktır. Kızıl elma mefkûresi Hakan'ın gittiği yerdir. Hakan'ın fethetmek istediği yerdir. Bu somut olarak farklı şekilde adlandırılmıştır. İkinci Mehmet'e, yani Fatih Sultan Mehmet'e kadar kızıl elma Doğu Roma'dır. Yani İstanbul'dur. Konstantinopol'dür.
İstanbul'dan sonra ama...
Evet, o... İstanbul'dan sonra bu Roma'ya taşınmıştır. İkinci Mehmet gerçekten çok müthiş bir sultandır, padişahtır. Bilindiği üzere 7 dil konuşmaktadır kendisi. Topçudur. Çünkü onun da şöyle bir arka planı var. Her peygamber bildiğimiz üzere bir meslek sahibidir. Özür diliyorum. Yani bir sultanın, bir hünkârın, bir padişahın meslek sahibi olmasına gerek var mı? Yok. Çünkü zaten mülk tamamen onundur. Cümle Osmanlı mülkü padişahındır. Ama onlar, her peygamber ve özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir mesleği vardır. Ona saygısızlık olmasın diye küçük yaşta bir meslek edinirler. Bu tamamen bir medeniyet algısından oluşmaktadır. Bu kızıl elma medeniyetine bu algılar, bu kültürel kodlar karşılık vermiştir yani. İkinci Mehmet de bildiğimiz üzere top yapmaktadır. O şahi toplarının planını kendisi çizmiştir. Başka bir ustaya döktürüyor, o ayrı ama kendisi çizer. Mesela Ulu Hakan 2. Abdülhamit Han'da marangozdur. Yıldız Sarayı'nda vesaire gidip görürseniz birçok yaptığı eser vardır kendisinin. Devam edelim. İkinci Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra hedefi Roma olarak belirlemiştir. İkinci Mehmet kapasitesi çok yüksek bir padişahtır. O zaten İstanbul'u fetheder fethetmez şöyle der. Ben Rum Kayzeriyim. Kayzer bizdeki sultana karşılık gelir. Romalılarda, Yunanlarda, Greklerde sultan demektir. Hükümdar, Hakan, en büyük demektir. Ben Roma'nın da imparatorluğum demektedir. Hani bu İslam literatürü açısından belki biraz böyle garipsenerek bakılabilir ama Roma, işte Pax Romana dediğimiz Roma barışını sağlamış ve tarih içerisinde çok uzun süre yaşamış. Bin yıla aşkın işte Doğu Roma ile Batı Roma ile birlikte sayarsak bir hüküm sürmüş bir devlet olup zihin, işte büyük devletlerin zihin yapısına çok ciddi bir yer sağlamaktadır. Bu bir propagandadır aslında. Çünkü ikinci Mehmet şunu istemektedir. Bütün dinleri bir çatı altında toplamak. İşte tabii ki elbette İslam'ın bu çatı altında toplamaktan kendisinin hükmettiği merkezi kastetmektedir. Yani bir sekretasyon değil, yanlış anlaşılmasın. İslam'ın yüceliğini tüm her yere, tüm dünyaya kabul ettirmek ve hepsini bir avuç altında toplamak istemektedir. Bunun için ikinci olarak İstanbul'u fethedildikten sonra yeni kızıl elma Roma'dır.
Peki mesela şöyle bir şey var mı Gökhan? Şimdi İstanbul'dan sonra kızıl elma Roma oluyor.
Evet.
Roma'da olmuş olsa, nasip olmuş olsa ki
evet.
Nasip olacağına dair de hala
evet.
Düşünceler.
Hadis-i Şerif'in bir rivayeti var, sözünü kesiyorum. İşte İstanbul fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel komutan, ne güzel asker denir. Bir rivayete göre devamı vardır. Roma'da fethedilecektir denilmektedir. Ama senedi biraz zayıftır o hadis.
Evet. Şimdi Osmanlı padişahlarının, yani Osmanlı Devleti'nin zirve isimlerini Peygamber Efendimiz'e varıncaya kadar o silsileyi takip edersek İslam adıyla hükmetmiş her insanın ve devamında büyük başarılar elde etmiş, büyük isimleri bünyesine toplamış zatların, muhteremlerin hep bir kızıl elmalar olmuş o
evet.
zaman. Değil mi? Bir amaçları, perspektifler olmuş. Şimdi sen bu konuda çok daha böyle uzman biri olarak özellikle dinleyicilerimiz üzerine bu konuda bir tavsiyen olur mu? Yani kızıl elma dediğimiz şey illa ulaşılması imkansız olan şeyler mi olmalı? Ya da abi ben kafaya koydum yaparım mantığıyla hareketli midir bu?
Evet.
Yoksa atıyorum benim Amerika hayalim var. İşte benim İngiltere hayalim var. Benim Afrika hayalim var. Demek de bir kızıl elma mıdır? Yoksa ucunda net ve somut İslam'a ve millete fayda sağlayacak bir amacı olmalı mıdır?
Evet.
Olayı biraz istiyorsan bu anlamda şey getirmiş olalım.
Son söylediğin üzerinden başlayalım. Dediğimiz gibi hünkârlarımızın, sultanlarımızın, hakanlarımızın, halifelerimizin Kızıl Elma mefkûresinde, ülküsünde, idealinde tamamen çıkış noktası senin son söylediğin cümle olan İslam'a hizmettir. Her insan kapasitesi neticesinde bir Kızıl Elma belirler. O ikinci Mehmet'ti.
Evet.
Osmanlı mülkünün sultanıydı. Birinci Kosova'da bulunmuş dedesi Birinci Murat'ın işte Hacı İlbey'le baskın yapıp Haçlı ordusunu dağıtmış adamın torunuydu. Onun mefkûresi pek tabi olarak İstanbul'du. Bu şaşılacak bir şey değil. Her insanın, her Müslümanın, her Müslümanın bir mefkûresi, bir Kızıl Elması olur. Olmalıdır da bu kapasitesi nihayetinde olmaktadır. Dediğimiz gibi yani o ikinci Mehmet olduğu için İstanbul'u mefkûre edinmişti. Herkes Allah rızasının neticesinde kapasitesini en yüksek noktada tutmak kaydıyla, en azami seviyede tutmak kaydıyla bir Kızıl Elma edinmeli ve onun nihayetinde gayret etmelidir. Dediğimiz gibi orayı, İstanbul'u fethetti, Roma'ya hedef edindi. Eğer muhtemelen Roma'yı fethetseydi Paris diyecekti, Viyana diyecekti.
Muhtemelen. Bu böyle devam edecekti.
Kesinlikle. Evet. Herkes kapasitesinin neticesinde bir Kızıl Elma edinmelidir. Ve her yeni bir Kızıl Elma'da başarı sağlamakla beraber diğer Kızıl Elmasını yükseltmelidir. Ama dediğimiz gibi bunun çıkış noktası tamamen Allah rızası olmalıdır. Nizam-ı Alem, ilahi kelimetullah fikri olmalıdır. Yani ben tarih öğretmeniyim. Şu anki halimle elbette ki Viyana'yı fethetmek, işte Kanuni'nin gidip de kış şartları neticesinde dönmek zorunda kaldığı ve kapılarını kıramadığı Viyana'yı fethetmek benim için uçuk kaçık kalabilir. Ama benim için mesela dediğim üzere istediğim alanlarda başarı sağlamak ve topluma katkı sağlamak, milletime faydalı olmak, ümmetime hizmet etmek benim için bir Kızıl Elma'dır. Benim kapasitem bu kadardır çünkü. Evet. Bu anlamda herkes azami seviyede hayallerini yüksek tutarak bir Kızıl Elma edinmelidir.
Şunu da görüyoruz mesela dizilerde şu an. Tarihi diziler bayağı popüler oldu. Evet. Son dönemde özellikle. Tarihi dizilerin bazılarında Kızıl Elma mefkûresinden bahsediliyor. Evet. TRT1'de bir dizi vardı. Orada bahsedilmişti. Kızıl Elma'ydı galiba. Dizinin adı Kızıl Elma.
Evet, kısa bir zaman sürdü.
Kısa bir zaman, kısa yani. Çok vizyonda kalan bir dizi olmadı. Şimdi bununla alakalı olarak da konuyu böyle dizilere getirmiş olalım. Evet. O zaman. Şimdi tarihi diziler çekiliyor. İşte Muhteşem Yüzyıl, bir sürü dizi var. Burada ismini vermek de belki reklam olacak ama bir sürü dizi çekiliyor. Zaten bunların isimlerini biliyor dinleyicilerimiz. Popüler evet. Diziler. Şimdi bu dizilerin yaratmış olduğu bir algı var. Ortaya çıkardığı bir algı var daha doğrusu. Bu algı tarihe olan ilgiyi ve alakayı muhtemelen bizde arttırdı. Çünkü tarihle evet. olan alaka ve ilgimiz daha çok sınavlar üzerinde yoğunlaşmıştı. Yani veyahut sınavlar
tarih zemini alarak oluşturulan siyasetle ilintilenen tartışmalardı.
Öyle. Evet, siyasi tartışmalar, gazete manşetleri, televizyonda üretilen enformatik bilgiler ve beraberinde işte sınav soruları, sınava çalışacağız, tarih çalışalım, sınava çalışacağız, coğrafya çalışalım gibi. Maalesef kötü bir sosyal anlayışla beraber tarihi bir atmosferimiz, zeminimiz vardı. Oysa ilk bölümde bahsettik ya, yani biz olmasak tarih olmuyor gibi de bir durum var. Evet. Hem Türkler hem de Müslümanlar olarak evet, söylüyorum kesinlikle. Bunu. Şimdi böyle bir süreçte tarihi diziler bizi değiştirdi maalesef. İşte Hürrem şeyi, ne diyor onun adı? Hürrem
Rimeli. Fiyasko diyelim.
Aynen, işte Hürrem'in başörtüsü falan filan dedi böyle popüleritik. Ondan sonra orada burada satılan, pazarlarda slogan olan şeyler üretildi. Yani Osmanlı Sultanı'nın hanımı, işte Osmanlı Sultanı'nın yüzüğü, Kanuni yüzüğü, işte Kanuni ayakkabısı, Kanuni sakalı gibi moda ya da malzeme olacak şeyler çıktı.
Kapitalizme. Evet,
kapitalizme olabilir. Müthiş bir ayak oldu bu. Tabii bundan kaçış var mı, bundan kaçış yok mu? Bunu tartışmaya bile gerek yok. Bundan kaçış yok çünkü. Yani bir şey medyaya ne kadar girerse o kadar medyayla beraber değişime uğrar. Bunu tabii biliyoruz. Kesinlikle. Ama biz Türk sinema tarihinde özellikle bir adım atmıştık geçtiğimiz yıllarda. 11 milyon dolarlık bir bütçeyle bir film çekildi. Fethi 1453 diye. Bu film çokça eleştirildi. Tarihi hatalar vardı diye. Fakat ben sana yine de bu tip yapımların özellikle bizi algı olarak hani Batı normlarına göre şekillendirmeye çalışan yapımların doğruluğunu, yanlışlığını, bunlardan kaçış noktasını bir sormak istiyorum. Devamında da senden gelecek yoruma göre başka bir sorum daha var.
Pekala. Şimdi Fethi 1453 başlayalım. Kısa tutalım. Çok da biz hani sinema eleştirmeni vesaire değiliz ama tarih açısından birkaç tane gözüme çarpan şeyleri aktaralım. Öncelikle Sultan II. Murat, II. Mehmet'in yani Fatih'in babasıdır. Bir gün Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni çağırır. Hacı Bayram Veli Hazretleri onun üstadıdır. Akşemseddin'i o yetiştirmiştir. Hünkârım der, üstadım der. Sizce der, fetih bize nail olacak mıdır İstanbul? Hacı Bayram Veli Hazretleri ise şöyle cevap verir. Sizi bizi bilmem ama der hünkârım. Şu bizim köse ile Beşik'teki şehzadeye nasip olacak inşallah der. Köse dediği Akşemseddin Hazretleri'dir. Beşik'teki bebek dediği ise II. Mehmet'tir. Yani daha sonra Sultan Fatih, Sultan Mehmet adını alacak olan İstanbul'un Fatih'i hünkârımızdır. Dediğim üzere Hacı Bayram Veli Hazretleri Akşemseddin'i yetiştirmiştir. II. Murat'ın oğlu da II. Mehmet'tir. Şimdi en basitinden bu hikayeden alıntılamı koyduğunuz zaman bakıyorsunuz. Direkt ilk gözüme çarpan ve beni tebessüm ettiren şey en çok aklımda kaldığı için söylüyorum. Köse olduğu kabul edilen, hatta halkın arasındaki rivayetlere kadar yayılmış olan Akşemseddin bir tutam sakalla gösteriyor.
Evet.
Evet. İlk gözüme çarpan ve tebessüm ettiren böyle sözüm ona söz meclisten de şeytan ayrıntıda gizli derler ya.
Evet.
Yani kösedir.
Burada gizliliği de yok. Ayyuka evet. Çıkmış yani. Aynen şeytan.
Bir ikincisi çok da eleştiri yapmadan geçmiş olayım ama en temel problem yanlış hatırlamıyorsam filmde Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin bulunuşla alakalı bir durum vardı. Yanlış hatırlamıyorsam filmde fetihten önce bulunuyordu.
Oysa fetihten sonra tabii
evet,
ki mantıken de öyle yani.
Fetihten sonra bulunuyor. Tamamen orada bir yoruma bağlamışlar. İşte destek versin vesaire diye. Ama bilinen kabul fetihten sonra bulunuyor.
Şöyle bir şey diyebilir miyiz Gökhan? Peki şimdi bunun tarihsel hataları ya da bilgi hataları tabii ki mevcut. Bunları zaten yani dile getirmeye bile gerek yok ama ben biraz olayın felsefik tarafından bakıyorum. Yani bu tip yapımlar yapılmalı mı?
Evet.
Sence yapılmamalı mı ya da yapılıyorsa da bu kıvamda mı yapılmalı yani illaki böyle medyatik bir şey katmak zorunda mıyız yani
evet.
Çok affedersin ama bir erkek kadın ilişkisinin böyle bir beraberliğe dönüştüğü bir algı ve bunu yansıttığı böyle ortaya çıkarmış olduğu o maalesef ki cinsel hava olmak zorunda mı yani bu yorumlarda
evet.
Olmamasına rağmen yapılıyor yani maalesef.
Evet. Şimdi sondan yine başlayarak gidelim maalesef Türkiye'de dizi veya sinema hususunda başarılı olmak istiyorsan temel iki tane çıkış noktan olacak. Bir, cinsellik maalesef. İki, vurdu kırdı dediğimiz işte mafya dizileri vesaire. Tarih dizileri de maalesef cinsellik üzerinden daha fazla kurgulanarak halka sunulmaktadır işte. O bir dizi vardı Kanuni ile Hürrem'in hayatını anlatan. Şimdi çok ciddi hatalar var. Bir kere sen hünkârın, sultanın hanımısın. Dekolteli falan dolaşamazsın bir.
Evet.
İkincisi sarayda bu kadar rahat dolaşamazsın. Seni askerler şunlar bunlar böyle bir şey yok. Haremden çıkamazsın girip çıkacağın yer bellidir. İşte fitne fesat yapıyor orada devlet adamı. Bu kadar rahat görüşemezsin. Bunun imkanı yoktur. Bu tamamen uydurulmuş bir durumdur. Ama şunu da atlamamak lazım. Dizi bu, sinema bu. Hı-hı. Yani bunlar belgesel çekmiyor.
Evet. Ve bunu aslında söylüyor yani
evet.
Hayal ürünü olduğunu söylüyor fakat aynen ben yine yani. De şunu söylemek istiyorum. Mesela bir araştırmaya göre Türkiye'de okuduğunu algılayabilme kapasitesi, gördüğüne inanma kapasitesi ilkokul 4. sınıf
maalesef.
Seviyesi. Yani evet. Bunu bir öz eleştiri olarak söylemiyorum.
Yani bu, söylemekte de fayda vardır aslında.
Şöyle aslında biz de bu seviyeye dahiliz. Yani evet. Bizim de kabahatli olduğumuz yerler
tabii
var. Yani ben bu kesim böyle algılıyor, şu kesim böyle algılamıyor demiyorum.
Tabii.
Seviyemiz bu.
Maalesef.
Bu seviyeye de gazete manşetlerinden tutun da televizyonda üretilen, medyada üretilen diğer argümanlara kadar bir dizi yaptığınız zaman bu dizinin yanlış olduğunu, bilgi hatalarının olduğunu ancak o tarihi bilgiye sahip olan kitle bilir. Yani
evet.
Kanuni'nin hayatını biliyorsan, Osmanlı'yı tanıyorsan, yani kendi tarihini biliyorsan o dizinin yanlış ve yalan olduğunu bilirsin.
Evet ben mesela çok tebessüm ediyorum.
Yani sen
evet.
Hem biliyorsun hem de üzerine çalıştığın için çok daha tebessüm ederek
evet.
Karşılıyorsun. Biz de yüzeysel olan bilgilerimizle dahi diyoruz ki abicim Kanuni Sultan Süleyman'ın hanımı ya bu hani
evet.
Boru mu affedersin diyoruz. Ama maalesef sosyal medyada diğer yerlerde evet. Baktığımız zaman abi Tabii, demek tabii. ki böyleymiş diyorlar. Mesela kesinlikle. Şurada bir şey daha söylemiş olayım. Benim ateşli ve kızgın olduğum bir husus olduğu için bu. Bir sinemaya gitmiştik. Bir Amerikan filmiydi, Hollywood filmiydi. Bir arkadaşlarımızla. İşte filmde Irak'ta Amerika tabii ki zulmediyor ama filmde o Irak'taki zulüm böyle o Amerika barış getiriyor gibi gösteriliyor. Sniper'la bir asker var. Büyük ağır silahlı bir asker. Bir tane çocuğu hedef alıyor. Çocuğun elinde füze var. Çocuk füzeyi ateşlerse işte onlarca insan ölecek sözde. Evet. Çocuk 10 yaşında çocuk. Asker kararsız kalıyor. Öldürsem mi öldürmesem mi diye çocuğu. 10 yaşındaki çocuğu. Tabii orada müthiş bir ajite tablo. 10 dakikalık bir sahne. Müthiş efektler kullanılmış. Hı. Arkamdaki hanımefendinin sesini duyuyorum o sıra ben sinemada. Diyor ki inşallah öldürür diyor. Yani Amerikan sinemasının
evet, bunu bize dedirtmesi.
Buna bize dedirtebilmesi kadar ya yani beni üzecek bir şey yoktur. O an yani kalkıp gittim yani sinemada inan. O kadar moralim bozuldu ki arkadaşlar da sordular niye çıktın diye. Ya dedim hani biz buraya bir sinema kültürü için geliyoruz. Benim burada Amerikan bombardımanına, Amerikan propagandasına ihtiyacım yok. Zaten biliyorum ne olduğunu. Ben ama sinema kültürü için geldim. Evet. Zamanımı değerlendirmek için geldim sinemayla falan. Ama arkamdaki o hanımefendinin sesi söylemi beni o kadar çok rahatsız etti ki yani öz vatanında gerçekten öz vatanında öz inancında böyle pari olmak herhalde budur yani.
Evet kesinlikle.
Bu kadar acı bir tablo olabilir mi dedim. Şimdi bu dizilerin de böyle bir etkisi var maalesef Gökhan yani maalesef. Bahsettiğimiz diziler insanlarda böyle bir algı oluşturdu. Padişahlar çok eşli padişahlar işte haremlerde sefaatçi. Evet. Ya evet. Kanuni Sultan Süleyman 2 yıl bulunmadı mı abi sarayda sadece? Yani, çok kısa bir süre bulundu yani bildiğimiz kadarıyla.
Yani hastalığı yüzünden belli bir süre sonra sefere çıkamıyor ama sağlığındayken evet çok kısa bir süre seferde duruyor. Yani çok da inatçı bir çok bir padişah ve çok büyük bir komutandır yani. Ciddi seferlere katılıyor. Mesela 1526 Mohaç Savaşı vardır. Yanlış hatırlamıyorsam Ağustos ayı içerisinde gerçekleşir. Bu dünya kara tarihinin en kısa savaşıdır. Rivayete göre 2 saat sürer.
Evet.
Macaristan, Avusturya Macaristan ordusu tarumar edilir. Yani bu kadar müthiş bir askeri dehadır. Ciddi bir askerdir. Osmanlı mülkünü ciddi bir oranda büyütmüştür kendisi. Yani babasından da ciddi bir devlet almıştır. Babası merhum Usta Selim Han'dan. Bu ayrıdır ama dediğimiz üzere yani anlatıldığı gibi bir padişah anlatıldığı bir harem yoktur. Harem saraydaki kadınların dini, müzikal, edebi eğitim aldıkları ve işler yaptıkları yerdir. Böyle sefahat yeri yoktur. Haremde bir sorumlu vardır. Bu hünkârın annesidir. Valide Sultan denir. Onun izni ve bilgisi dahilinde ancak hünkâr haremdeki cariyelerle görüşebilir. Münasebette bulunabilir. O izin vermediği sürece böyle bir şey mümkün değildir. Onun da belli bir kuralı, ritüeli vardır.
Evet. Şimdi mesela yine yeni dönemde de TRT'nin çekmiş olduğu evet. tarih diziler var. Onları ben açıkçası beğenerek takip ediyorum.
Evet. Onlar, ben de takdir ediyorum.
Bilgi
ben.
Anlamında da olsun, diğer hususlarda da olsun. Ortalamanın üzerinde ki güzel de bir anlayış bırakmaya çalışıyor. Yani tutup da kardeşim bakın burada bir magazinsellik, burada bir dedikodu anlayışı vardı tarihimizde demiyor yani.
Evet.
Bu anlamda Batı'nın da ekmeğine yağ sürmemiş oluyor.
Evet.
Bu anlamda işte Diriliş dizisi mesela, evet. Yunus Emre dizisi çok gibi diziler olumlu ve başarılı diziler değil mi? Sen nasıl
evet.
düşünüyorsun?
Yani şöyle ki onlar da dediğimiz gibi tarihten ilham alınarak anlatıyoruz.
Ya tabii
diyor.
Ki mesela bazı noktalarında tabii. uçtuğu yerler vardır
kesinlikle
muhakkak.
Kurgusal. Mesela tabii. en basitinden herkesin de eleştirdiği Muhittin İbni Arabi Hazretleri'nin işte Şeyhül Ekber dediğimiz Zat-ı Mübareğin dizide yer alışı rivayete göre Ertuğrul Bey ölmeden yaklaşık 20-25 sene önce Muhittin Arabi, Ertuğrul Bey doğmadan özür diliyorum. Muhittin Arabi Hazretleri
ölmüştü.
Rahmetine kavuşmuştu.
Rahmetli olmuştu. Evet. Evet.
Ama dediğimiz gibi bu dizidir, kurgudur. Tarihimiz açısı, öğretmesi açısından güzel bir şey. Mesela Geyikli Baba. Geyikli var orada, Geyikli karakteri. Geyikli Baba'ya eğer istinat edilecek olursa Geyikli Baba Orhan Bey zamanında yaşayacaktır. Orhan Bey Ertuğrul'un şu anda doğmamış olan oğlu Osman Bey'in oğludur. Yani Ertuğrul'un torunudur Orhan Bey. Mesela,
evet.
mesela Bamsı Beylek diye bir karakter var orada. Evet.
Bamsı çok Beylek, da sevdiğim bir karakter.
Evet ben de çok severim. O Dede Korkut kitabından, Dede Korkut hikayelerinden alınmış tarihi bir şahsiyettir.
Normalde yok belki de orada.
Yok hayır Osmanlı'da böyle bir kimse yok.
Evet ve işte...
Ama güzel bir şey bu
evet,
açıdan.
Evet yani ben diyorum ki madem yapılıyor böyle şeyler
evet.
yapacağız. Bu tip yapalım o zaman olumlu bir propaganda yapmış olalım.
Kesinlikle işte evet. üst baş giyim hususunda doğru şeyler. Yani, kılıçtır, elbisedir vesairedir, adetlerdir işte... Toyun toplanmasıdır, toyda hanımın yer alması vesaire bunlar doğru şeylerdir. Ve birçok da şey katmaktadır. Mesela ben tarih tarihi okurken ikinci sınıftan itibaren okçulukla meşguldüm. Şimdi baş parmaklarına takılan bir yüzük vardır. Görürsünüz zihkir evet. denir. Benim de yüzüğüm var burada gördüğünüz üzere. Evet. 8 köşelidir benim yıldız zihkirimin üzerindeki. Ona zihkir denir. Türkler onu icat etmiştir. Oku onunla atarlar. Onunla çekerler ki elleri tahriş olmasın.
Evet.
Evet. Ben de zihkir yaptırdım mesela. Daha sonra bir baktım hiç internette falan yoktu. Belli bir süre sonra işte özellikle Diliş dizisinin çıkmasından sonra bu az önce dediğimiz gibi kapitalizme kurban oldu. Ama böyle bir şeyin kurban olması güzel bence.
Evet. Evet. Pozitif, yerde pozitif bir katkı sağladı.
Mesela iki gün önce Tika'ya gittim. Pazartesi günü. Orada danışmadaki abimde zikir vardı. Ondan önce Cuma evet. günü notere gittim. Orada da zikir vardı. Evet. Yani bu güzel bir şey. Evet. Yani böyle şeyli katılıyor olması güzel tabii ki. Evet. Bu anlamda başarılı.
Evet. Şimdi yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Evet. Son dakikalar. Gökhan'la beraberiz. Çok keyifli, çok güzel program oldu Gökhan Gökçek. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Son olarak acaba Gökhan tarihle ilgili olan, tarihe merak olan arkadaşlara tavsiyelerin olur mu? Parantez evet. içerisinde kitap tavsiyesi, film tavsiyesi gibi şeyler ya da bölümle alakalı.
Evet.
Sonra yani, toparlayalım.
Kitaplar üzerinden birkaç tane gitmiş olalım. Orta Asya dediğimiz, bugün bizim Türkistan demek istediğimiz aslında coğrafya üzerinden gidelim. Türk tarihi İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası diye ikiye ayrılır. Ahmet Taşal Hoca var. Mimar Sinan'da hocaydı, emekli oldu. Şu anda Yeditepe Üniversitesi'nde profesördür kendisi. Eski Çince bilen 8-10 kişiden biri Türkiye'deki eski Çince. Yani mevcut Çin'de yaşayan 1,5 milyon insanın birçoğu bile eski Çince'yi bilmiyor, okuyamıyor. Bu adam eski Çince'yi okuyup tercüme etmiş. Daha sonra Göktürk adıyla Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan kitap basmış. Çok değerli, çok muteber, ilim sahibi bir hocamızdır. Onun kitapları var. Eski Türk tarihi için. Onu tavsiye ederim. İşte Selçuklar dönemi için Osman Turan'ın kitapları var. Türkistan Medeniyeti ve Selçuklar diye.
Osman Turan.
Evet. İbrahim Kafesoğlu hoca var. Türk İbrahim Milli Kafesoğlu. Kültürü. Osman Turan'ın işte Kızıl Elma ile özdeşleşen, Kızıl Elma'nın açılımı diye tabir ettiğimiz bizim Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi. Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi kitabı var. Onu tavsiye ederim.
Bu kitap listesini de ben alacağım birazdan sana.
Tabii ki. Halil İnalcık hocanın kitapları da iyidir. İlber Ortaylı hocayı kesinlikle tavsiye ederiz. Onun YouTube'dan özellikle işte katıldığı programları izlesinler, tavsiye ederim. Erhan Afyoncu başarılıdır. Bu Anadolu'nun İslamlaşma sürecini içeren süreç ile alakalı Ahmet Yaşar Ocak hoca var. O da tavsiye ederim. İşte Alevilik, Bektaşilik, tarikatlar üzerine çalışmalar yapmıştır kendisi.
Gibi gibi diyorsun.
Gibi gibi evet, dediğimiz gibi.
Peki yani. Mesela sana mail yoluyla ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz olursa
tabii,
onlara verebileceğimiz bir adres var mı?
Tabii başım üstüne her zaman. ggokcek37
ggokcek37@gmail.com
@gmail.com
ggokcek37@gmail.com Gökhan Gökçe'ye, Gökhan arkadaşımıza, kardeşimize, dostumuza, hocamıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Tarihle alakalı muhtemelen böyle hakkaniyetle, samimiyetle cevap da verecektir.
Tabii mümkün mertebe başımız evet. üstüne. Şimdi, dediğimiz gibi, ilk başta söylediğimiz gibi yani her zaman tarihçi olarak adettiğim hakikati peşinde olmaktır. Ve elhamdülillah bu da bir şükür vesilesidir ki bizim İslam tarihinde, Türk tarihinde yüzümüzü ağartacak, halel getirecek hiçbir şey yoktur. O yüzden hakikatten hiçbir şekilde kaçınmayız yani.
Elhamdülillah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Gökhan.
Ben teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığın için. Sağlıkçıyım.
Evet. Çok keyifli program oldu.
İnşallah dinleyicilerimiz de beğenmiştir.
Beğendiklerine eminiz diyoruz. Genç Zaman'ın bu hafta sona geldik kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün Gökhan Gökçe'yi ağırladık. Kendisiyle ilk bölümde özellikle Alevi Bektaşi bilim kültürü dalı üzerine yüksek lisans yapması, bu konudaki uzmanlığı sebebiyle kendisiyle bu konu üzerine konuştuk. Anadolu'nun Müslümanlaşması, Türk kültürüyle alakalı sorularımız oldu kendisine. İkinci bölümde daha hareketli sorular sorduk. Tarihi diziler var şu an malum ülkemizde çekilen. Bunların akıbetini, gidişatını, kendisinin düşüncesini sorduk. Ve en önemlisi belki de Kızıl Elma Mefkûresi'ni sormuş olduk Gökhan'a ve çok güzel cevaplar almış olduk. Ömer Seyfettin'in bir hikayesi var. Kızıl Elma hikayesi değil mi?
Evet.
Bunu ben de tavsiye etmiş olayım. Çok güzel bir hikayedir. Gökhan'ın kitap tavsiyeleri oldu. Gökhan Gökçe'nin. İnşallah bunlara da riayet edersek memnun oluruz diyelim kıymetli dinleyicilerimiz. Genç Zaman'ın sonuna geldik. Twitter.com/gençzamani ve Facebook.com/gençzamani bizleri takip edebileceğiniz adresler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.